Ayrım 22, Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 250. Fakat sessizlik Ekrem demekti. Ekrem'in ağırlığı büyüktü. Bundan kurtulmak için, ya Lili diye Bobby'ye sordum, onu sevmiyor musunuz? Omuzlarını silkiyor, kadınlardan hoşlanmam, sıralı sırasız konuşurlar, fazladan egoisttirler. Lili'nin kadınlığı diyecek oldum. Evet biliyorum ama o kadından beter. Kafayı ameliyatına takmış. Var mı yok mu yapmacık lady halleri. Kadın gardrobu, paracıkları, iddiasız eşcinsel olanları bin kere yeğlerim. Erkek erkeğe çok daha dolaysız oluyor. Çok daha sağlam ve sağlıklı. Dona kalmıştım. Şey demiştim, yani siz? Bütün yüzüyle bana döndü. Ben dedi oğlancıyım, ne varmış bunda? Kadınlar bana bir şey söylemiyor. Lili ayarında bir oğlan da maskara gibi suratını boyadı. Çıt kırıldım, matmazel ayaklarına yattı mı ilgimi çekmez. İlgi çekmek bir yana, hafif tiksinirim. Biliyor musunuz ki ben? Fazlasını bilmem, gerekmez. Siz erkeksiniz, hem de tükenen bir türden. Güzel ve soylu. O ilk gece dedim ki, haydi Bobby, işte sefil hayatında bir prens. Göster kendini, elinden geleni ardına koyma. Allah da biliyor ya, dediğimi yaptım. Öpüştüğümüz an sanmıştım ki... Sustu, cümlesini askıda bıraktı, sonra hüzünle tamamladı. Sandığım neye yarar, hatırlamıyorsunuz bile. Direncim zayıflıyor muydu? Dağ gibi dudaklarıyla kocaman büyücü ağzına çarpılmıştım. Ne söylerse söylesin, parlayan altın dişini görüyorum. Çılgınlığa bir çağrı sanki... Yakından bakınca burnu da etkileyici, gerçek bir zenci boksör burnu. Öyle geniş, kalın, yamyası, deliklerinden incecik duman süzülüyor. Ama beni asıl kışkırtan hiç kuşkusuz saçları usturayla kazınmış kafası. Öyle küstah, öyle çıplak bir duruşu var ki, müstehcen dev bir erkeklik organını akla getiriyor. Bobby diyorum, sen garip bir yaratıksın, belki de korkunç. İtiraz bekliyordum. Ya sen diyebilirdi. Garip bir yaratık değil misin? Hayır, itiraz etmedi. Uysal uysal. Evet dedi, garip bir yaratığım. Başını usulca dizime koydu. Bobby takma adım diye sözünü sürdürdü. Uyduruk bir ad. Yüzlercesi gibi. Asıl adım Kaunda. Ormandaki adım. Bir bacakken oğlan çocukluğuna özenirdim. Annem küplere binerdi. Kaunda diye tekrarladım. Güzel bir ad. O da yalan dedi. Kaunda ağabeyimin adı. Yıllardır gizli kalmış, büyük bir suçu nihayet itiraf ediyormuş gibi kımıldamaksızın, kesik kesik gözlerini kaçıra kaçıra konuşuyordu. Ben duygulanmıştım, hem tedirgin. Yaprak cigaramı içerek onu dinliyorum. Öpüşmeye hazırım, daha da kötüsüne hazırım. Onun neyi beklediğini kestiremediğimden ufak ufak sinirleniyorum, gecikiyor diye. Bobby insanı öpmüyor, yutuyor. O anıtsal ağzıyla başka türlüsünü yapamaz zaten. En beklemediğim anda adaleli kollarıyla sımsıkı belimden kavrayıp dudaklarımı kaptı. Öpüşü beni kirletiyordu. Belli belirsiz bilincindeydim. Öpmenin ötesinde çiftleşmeye benzer sert ve vahşi bir olaydı bu. Beni o kadar çekindiğim dişiliğe, kadınlık durumuna indirgiyordu. Dudaklarım ağzının kaygan ve karanlık mağarasında kaybolup gitmişti. Dilim yılan gibi oradan oraya atlayan, çevik ve atılgan diline dolaşıyor. Bir yandan ikimizi dışarıdan görüyorum. Erkek giyimli iki kadın sarılmış öpüşüyorlar. Gülünç olduğu kadar acıklı bir durum. Beni hem irkiltiyor hem kışkırtıyor. Bobby'nin başını okşuyorum. Kazınmış saçlarının sert uçları sanki iğne, parmaklarıma batıyorlar. Bu da beni zevkten eriten başka bir zevk. Bobby ezelden ebede bu öpüşten kulaklarıma geçti. Dili o şehvetli ve yırtıcı yaratık deliklerine takılıyor, kıvrımlarını izliyordu. Doymak bilmeyen dudakları ayrı ayrı memelerinden kepçesine, iki kulağımın üstüne kapandılar. Kulaksız kaldığımı sandım. Hızlı soluyuşunun arasında sık sık sevgi sözleri fısıldadığını işitiyorum. Tek bir kelimeye saplanıyor, durmadan onu tekrarlıyor. Prensim, prensim vesaire. Bazen de utanç ve hayadan sıyrılmış, kendimi ensesini ısırmaya uğraşırken yakalıyorum. Bu beni tanımlanması güç bir korkuya uğratıyor. Heyecandan titreyen sesimle, ''Yeter diyorum, bu yaptığımız rezillik, aklımızı başımıza toplamalıyız.'' Bobby tutkudan kör ve sağır, ne görüyor ne işitiyor. Bu defa soymaya ve soyunmaya girişti. Ceketlerimiz, gömleklerimiz, kravatlarımız salonun dört yanına uçuştular. Altına bir şey giymediğimizden çıplak göğüslerimizle düğümlenmiş olarak, o siyah cengaver derisiyle zırhlı, ben boyun eğmiş beyazlığımla yalnız ortada kaldık. Zaman dalga dalga uğulduyarak akıyordu. Bilinmez hangi mucizenin etkisiyle dakikaların şıpırtısını duymak bile olası. Gece gittikçe vahşileşen kaymalarımızı rahatça gizleyebileceğimiz binlerce dehlizini önümüze açmıştı. Gir, labirentinde kaybol. Bobby tıraşlı kafasıyla göğüs uçlarımı dalayarak eğilmiş, göbeğimden aşağıya bir dizi öpücük sıralıyor kesik kesik. Kaun da ağabeyimin adı diyordu. Ben ağabeyimim, onun erkekliğini yürüttüm. Yarım düzine beyaz kız bozdum, ellerimi kanlarında yıkadım. Kaun'dayım ben, parlak oğlanların pembe butlarından bir ısırışla lokma lokma et koparan. Siz hem prensimsiniz hem kölemsiniz. Beni yere halının üstüne çekti, altına almayı deniyor. Ağır fakat kıvraktı. Pantolonumu açmaya uğraşan ellerine şeyinin sertliğini duydum. Aynı dakikada rahatsız edici bir izlenim elimi ayağımı donduruyor. Bobby ve ben, bana öyle geliyor ki salonda yalnız değiliz. Bir kişi daha var, sert bakışlarını üstümüze dikmiş bakıyor. Nerede ne durumda olduğunu bile kestirebiliyorum. Yatak odasının eşiğinde durmuş, bir eli duvara dayalı, öbür eli derin bir tiksinme ivmesiyle havada. Bu beklemediğim sanrı gözüme Bobby'nin bir cellat, okşamalarının birer işkence gözükmesine neden oldu. O içimden geçirdiklerimden habersiz, harıl harıl beni sırt üstü çevirmeye uğraşıyordu. İstediğini yaptım ama onu memnun etmek amacıyla değil, yabancıyı sezdiğim yere göz atabilmek amacıyla yaptım bunu. Düşündüğüm yerde, tasarladığım halde duruyordu. Kim olacak Ekrem? Kocam, büyük vicdan azabım. Olanaksızlık kadar korkutucu, bilinmezlik kadar güzel. Vahim kınayıcı bakışı suçluyor, elinin hareketi itirazsız mahkum ediyor. Yeniden utanca boğuldum, tenimden avulu bir ter fışkırdı, soğuk ve yapışkan. Nereden bulduysam birden edindiğim yiğit bir güçle silkinip Bobby'yi üstümden attım, şöyle doğruldum. O toz maviye çalan göz aklarını koca koca bana çevirmiş, ne olduğunu anlamadan bakıyordu. İçinde çırpındığım utanca ve şaşkınlığa rağmen aklım başımdaydı. Ona ölmüş kocamın bizi suçüstü yakaladığını söyleyemeyeceğimin farkındayım. Davranışımı açıklamak için kullanabileceğim akla yakın bir gerekçe aradım. Şey diye kekeledim, sevişmede kimseye üstünlük tanımayı sevmem, sıkılırım. Ağzımdan laf olsun diye çıkan bu mazeret sonradan bana yaşanmış ve yatsınamaz bir kesinlik olarak göründü. Öyle ya, Hacı Hanım'ın ölümünden beri sevişmede gerçekten kimseye üstünlük tanımamıştım. Bu üstünlüğü başkalarına karşı ben kullanmıştım hep. Bobby ilk ağızlı sesini çıkarmıyor, piposunu arandı oralarda. Bulunca yakıp üst üste iki uzun nefes çekiyor. Dazlak kafasını yoğun ve kokulu duman bulutları kuşatırken neden sonra, "Bak," diyor, "ben zenciyim. Zenciler sabır nedir bilir, sabretmeyi öğrenmiştir, alışkındır. Hiç acelem yok, kıyamete kadar bekleyebilirim." Her zaman neşeli olan sesinde bu defa tehdit edici bir anlam mı vardı? Bana mı öyle geldi? O sabah ne yapacağımı bilemiyordum. Kararsız giyiniyorum. Ceketle kravat arasında kapı çalındı. Kim olabilir? Kimseyi beklemiyorum ki. Birkaç gündür Lili ile küs gibiyiz. Bobby ise beni evde bulmayı sağlama alsın diye geceleri geliyor. Öyleyse kim bu gelen? Belirgin bir nedeni olmasa da tuhaf bu ya. Cecil olduğuna hükmettim. Yarasa peleriniyle o kadar güzel, o kadar garip sözde beni görmeye gelmiş. Çok özlemiş de. Ne yanılgı. Kapıda en az beklediğimi buldum. Paşa Nuri'yi. Boynuna saçaklı uçsuz bucaksız bir atkı dolamış, geniş kenarlı şapkasını kulaklarına kadar geçirmişti. Bu yüzden ancak hummalı hummalı parıldayan gözleri görülebiliyor, bir de eski vaktiyle saydam olduğu anlaşılan bir yağmurluğa sardığı, yorgun ve ağır zavallı gövdesi. Kabahatli, azarlanacağından emin, koca bir oğlan çocuğu gibi solgun gülümsemesiyle özür dileyerek ters türs içeriye girdi.
''Günaydın yenge.''
Mahcup Türkçe mırıldandığı bu günaydın iyi geldi bana. Ayaküstü ona düşkün ve eksikli havasını veren ne varsa, atkı, şapka, yağmurluk üstünden atıyor, yüzündeki o sahte fesatçı ifadesi hariç. Kılığımdaki acayipliği, doğulu inceliğiyle fark etmezden gelebiliyor. Ama bütün dikkatiyle henüz ortadaki kahvaltı sofrasına dalmaktan kendini alamıyor. Çay, tereyağı, bal, peynir vesaire. Reddedemeyeceğini bildiğim bir bardak çay ikramı ona bir kahvaltı yaptırmama vesile oluşturdu. Çünkü karnı açtı, açlığı elle tutulurcasına görülüyordu. İyice tereyağına buladığı ekmekleri ardı ardına atıştırırken tepesinde durmam yakışık almazdı. Tedirgin de oluyordu biraz. Kenara çekilip yaprak cigaramı yaktım, günün ilk burosu, koltuğa oturup gazeteyi aldım. İtiraftan niye çekineyim? Paşa Nuri erkek giyimiyle kabul etmek beni kederlendiriyor. Gözüme büyük bir kabalık gibi gözüküyordu. Sanki kim olduğunu bilemediğim birine ihanet ediyorum. Çok rahatsız edici bir duygu. Dışarıda Paris'in ıslak damları, varla yok arası bir güneş vurmuş, parlıyorlar mı? Camlar buğulu, iyi seçemiyorum, aramıza gri bir perde çekilmiş, bu da kederimi arttırıyor. Ekrem'in sözleri hanidir gidip gidip daha güçlenerek geliyorlar. Sevmek alıp başını gitmektir. Paşa Nuri karnını doyurunca sunduğum yaprak cigarasını kırılıp dökülerek aldı. Geçti karşımdaki koltuğa yerleşti. Söze başlamadan yüreğimi eriten bir uyarıda bulunuyor.
Sizinle ariz ve amik konuşmalıyız yenge. Fevkalade ciddi şeyler arz edeceğim. İlk nazarda gayri hakiki intibağını verebilir. İnanılmayacak gibi yani. Lakin diyeceklerim müdellel değilse bile muhtemeldir. Kuvvetle muhtemel.
2 dakika geçmişti ki kesip attı.
Hakikatı meydana çıkarmaya muvaffak oldum. Kermon'un intiharı langur lungur, zavallı, katledildi.
Vurulmuşa döndüm, bağırarak sormuşum.
Katledildi mi? Neden? Kimin tarafından? Ne maksatla?
Ateş saçan gözlerle bakıyor.
Berra'yı malumat arz edeceğim, bundan kolay ne var? Blanche meydanında Perdue Park'ın kahvesi malum. Bu gece olmazsa yarın gece teşrifinizi rica ederim. Bana tevcih buyurduğunuz sualleri Perdue Park'a tevcih ederseniz cevaplarına muttali olacaksınız. Çünkü Perdue Park hayvanı haşa huzurdan çok şey biliyor.
Siz neler söylüyorsunuz paşa? Bu kadar emin nasıl konuşabilirsiniz? Bir kere Perdue Park kim?
Kim olacak kahveci? Der hatır eylerseniz size yazdığım mektupta mevzu bahis etmiştim. Kermo ile birlikte ekseriye uğrardık, ihtiyat olmuştu adeta. Kermo elektrikli bilardo oynar, ben seyrederdim. Şahane bir seyir. Son gece evine dönmeden.
Bin türlü çağrışımın içi sıra uçuştuğu garip bir duraklamadan sonra başka bir sesle ekledi.
Ya Rabbi, ne de maviydi o melun gece.
İpin ucunu yine kaçırmıştım. Ne kim olduğumu çıkarabiliyorum ne yaşadıklarımın anlamını. Dramın yoğunluğu alışılmadığı gülünce travestiye maktulün karısına dönüştürüyor. Yüzünü çirkinleştiren bir sabırsızlıkla bu müthiş ifşaatın devamını öğrenmek isteyen şu teselli bulmaz dul ben miyim? Döktüğüm gözyaşlarıyla hızla yitirdiğim önemi Paşa Nuri kazanıyor. İşin kötüsü kazandığının farkında.
Hem kim ki diyalektiğe aşinadır, şuna vakıftır. En kudretli olduğumuza hükmettiğimiz an en zayıf anımızdır. Zira mevcudiyet zıddını muhtevidir, yani yokluğu. Bu itibarla kat'iyetler müphemiyetlerden ziyade belimizi büküyor. Mesela o gece Ekrem'in bende bıraktığı intiba nedir zannedersiniz? Sakin bir adam, adeta mesut, az sonra evine dönüp yatacak değil mi? Hata... Hatayı azim, hatayı vahim. Perdue Park hayvanının haşa huzurdan bana naklettiğine itibar edecek olursak, Ekrem sabahın saat 1'ine doğru kahveye tekrar dönmüş. Öteki yarım saati mütecaviz bir zamandır. Asabi bir şekilde onu beklemektedir. Masanın üzerinde bir şişe Perrier, kirpiklerinin müntehasında hiddet kıvılcımları.
Öteki mi? Öteki de kim?
Tahmin etmediniz mi?
Hayır.
George.
George diye birini tanımıyorum.
Nasıl olur? Ziyadesiyle tanıyorsunuz. Kadınlık taslayıp fistan giyen oğlan yok mu ta kendisi? Bak'a gecesi de böyleymiş. Kıl pranga kızıl çengi kraliçeler gibi süslü püslü yani. Lakin öfkesi bastırıyor. O cemi gafir huzurunda Kerma'ya şiddetli münakaşa ediyorlar. Bazılarının iddiasına göre Zenne para sızdırmak peşindeymiş. Kermo reddediyor. Diğer bazıları ise keyfiyetin paraya müteallik olmadığında ısrarlı, olsa olsa kıskançlıkla alakalı bir münakaşa diyorlar. Lakin iki taraf münakaşa vakıasında mutabık, münakaşa ettikleri gayri kabili inkar bir hakikat. Bu hakikatı intihar hadisesiyle irtibatlı mütalaa edersek, trajik bir mana iktisap etmez mi?
Sustu, düşünceli bir tavırla prosundan bir soluk çekti.
Vahim neticelere müncer olabilecek bir münakaşa bu, dedi.
Aslında bir hüküm vermişti. Bir başka hükmü hatırladım. Ekrem'in Mamma Pellegrini'nin zımbalı defterine yazdığı daha az ezici olmayan hükmü. Lili inanılmayacak derecede alımlı, görkemli bir travesti ama bütün insancıllığından soyunmuş. Kendi deneylerim hükmün doğruluğunu kanıtlamıştı. Lili yakın çıkarlarıyla ilgili kişilere duyarlılık gösteriyor, dışında kalan herkese taş duygusuzluğuyla davranıyordu. Buna rağmen cinayet işlemesine neden göremiyordum. Hele kocamı öldürmesine asla. Ekrem ameliyatına gereken parayı vermeyecek miydi? Umut kapısını kapatan cinayet olur mu? Paşa Nuri fikrimi paylaşmıyor. Kaşla göz arasında içi yeşil öksürük pastilleriyle dolu, metalden yuvarlak sarı kutuyu cebinden çıkarmış bana uzattı. Özür dileyen bir sesle,
"Almaz mısınız yenge?" diyor, "boğazı temizler. Hele cigara içenlere çok faideli."
Cevabımı beklemeden iki üçünü birden alıp ağzına attı.
"Size yalan söylemiş," dedi. "Kerman'ın düşüncesine az çok vakıfım. Bildiğim kadarıyla kimseye hiçbir vaatte bulunmamıştır. Bilakis zenne kılıklı bu rezilin bilumum hicaba ver talep ve teklifini sureti katiyede reddetmiştir. Fil hakika Kerma tamamıyla farklı bir içtimai muhitin adamıydı. Berikinin onu ihata edebilmesinin imkanı ve ihtimali yoktu. Beni tanıdınız, hafızam nisyan ile mağlüldür, her şeyi unuturum. Lakin ehemmiyet atfettiğim şeylere ve şahıslara taalluk etti mi asla. Daha evvel bu zenneden bay saçmadıysam, unuttuğumdan değil, haizi ehemmiyet addetmediğimdendi. Hiç mesabesinde biri, rengarenk bir balon o kadar.
Başlıca özelliği tutarsızlık değil mi? Az sonra en ufak ayrıntılarına inerek Lili ve Kermo ile cümbüş yaptıkları geceyi anlatıyor. Bu tuhaf oğlan nasıl allı pullu giyinmiş de çatır çatır Türk sultanı ile nişanlandığını iddia ediyormuş. Ben ortaya attığı ilk fikre, cinayet fikrine takılı kalmıştım. Ölesiye acı çekiyordum. Hırstan ve korkudan altüst olmuş bir Lili önce sevişiyor, sonra Kermo'nun kalın bir uykuya dalmasından yararlanıp hava gazını açıyor. Sabah olmuş olacak, ağır bunaltıcı bulutlar tenha sokak aralarına inmiş. Hava gazı lambalarını birer ikişer boğup atıyorlar. Yoğun bir sessizliğin diplerine doğru genç ve zarif bir kadın gölgesi uzaklaşıyor. Koştuğunu görür gibiyim. Ayak sesleri iskarpinlerinin iğne topuklarında saçaklanıyor. Elleri titrek, yüzünün mükemmel ovali bir tikle bozulmuş, saçları darmadağın. Koşuyor ama kurtulamıyor ki, attığı her adım soğuk kış sabahı griliği, bulut kalabalığı ve sis üflemesinden oluşmuş. Yoğun balçık kıvamında bir mamaya daha çok batmasına neden oluyor, çırpına çırpına boğulacak. O hayal kaybolmadan altından bir başkası belirdi, çok daha yürek parçalayıcı, kötümser önsezilerle dolu, netliği insanda can bırakmayan bir hayal. Ekrem onu ölü buldukları yerde, yatak odasıyla salonun birleştiği eşik, uzanmış boylu boyunca yatıyor. Hareketsiz gözlerinin ışığı sönük. Tüylerimi ürperten bir kahır içimi kapladı. Nasıl etsem de ölüm saatini, geçmişiyle geleceğinin haritadan silindiği, canlının cesede dönüştüğü o dakikayı tam tamına öğrensem. Ekrem'in, kocam, sevgilim, bir tanem, ruhunu teslim ettiği an acaba İzmir'de ne yapıyordum? Kestirebilmek olanak dışı, buysa acımı arttırıyor. İster misin İclal'le sevişe sevişe sabaha ettiğimiz o aşk gecelerinden birinde ölmüş olsun? Paşa Nuri romancı tabiatının icabı olarak bir kere çenesini açtı mı yarı yolda durmaz. Anlaşılan amacını çıkaramadığım başı sonu belirsiz başka bir serüvene geçmiş. Karışık bir olay, üstelik onu heyecanlandırıyor. Göğsünü bağrını dövmesinden, sesini yükseltmesinden belli.
Tamam efendim, hayatımı mahvettim, kabul. Lakin bir rate mutlaka bir ceset midir, rica ederim. O da yaşıyor. Hayatın bir cüzü, onun da sizin benim gibi havayici zaruriyesi var. Gıda almak, iskan edilmek, muhtelif münasebatta bulunmak zaruretinde yani. Bu fahişe sadik, bunların mecmuunu bendenize yasak etti. Gayesi haysiyetimi rencide etmektir. Beni mümkün mertebe hacil mevkiye düşürmek, sıfıra irca etmek.
Kim olduğunu sorup öğrenmeme fırsat bırakmadan garip bir gösteriye kalkıştı. Böyle bir şeyi yapsa yapsa o yapabilir. Ceketini çekip atıyor, kravatını ve gömleğini yolarcasına çıkarıyor. Amacı yağlı ve pembe sırtını, daha doğrusu sırtındaki kırbaç izlerini göstermek. Ağlamaklı bir öfkeyle,
''Bakın yenge'' diyor, ''lütfen bakın, söyleyeceklerimin müşahhas delili bizzat gördükleriniz olacaktır, revai hak mı?''
Gördüklerim beni allak bullak etmeye yetmişti. Oysa etkileyici gösterisiyle içini boşaltmışa benziyor. Yazgısına yabancılaşıvermiş, tek düze, oldukça kaygısız bir sesle başına gelen musibetleri sayıp dökmeye devam ediyordu. Hıncı ve öfkesi eriyip gitmişti.
Fakirhanemi şereflendirdiğinizde dikkatinizden kaçmamıştı. Otelin kapısındaki gözlüklü, yasak suratlı kadın, hani anlamlı, bendeniz bu canavarın her kaprisine çarnaçar boyun eğmekteyim. Mali vaziyetimin istikrarsızlığı malum. Ay dediğin göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçiyor. Kirayı ödeyemiyoruz yani. Çare-i hali gizli zevklerine alet olmakta bulduk. Nuri uçarı için ne hazin bir akıbet. Uzun sözün kısası, canı çektikçe bu Allah'ın belası karı beni kırbaçlıyor. Canı da sık çekiyor ha. Evet, insanda bir nebze mazohistlik olmazsa bu neviden münasebetlere burnunu sokmaz. Haddim olmayarak buna bendeniz de vakıfım. İşin evveliyatına atf-ı nazar edecek olursak, kanlı kraliçe hallerinden, nevi şahsına mahsus Kleopatralık iddiasından mahzuz olduğum serdedilebilir. Lakin şiddet iptilasını vahşet derecesine vardıracağını nasıl tasavvur edebilirdim ki? Kanımı bardağa koyup takdim etsem kemali afiyetle içecek. Her gün biraz daha fazlasını talep ediyor. Şiddet susuzluğu namütenahi. Halbuki benim fiziki tahammül gücüm mahdut. Elbette öfkesinden küplere biniyor.
Başına gelen musibetleri anlatırken ezildiğini, onurunun en duyarlı yerinden incindiğini hissediyorum. Huzurumu kaçırıyor bu. Böyle bir sergilemeye niye gerek gördü, nereye varmak amacındadır? Bir an önce bitirip sussa sevineceğim. Ekrem'in ölümüne ilişkin kaygı ve kuşkularıma dönme fırsatını bulur, ayrıntı bolluğundan iğrençleşen bu serüveni dinlemek huzursuzluğundan kurtulurdum.
Yo, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz, sizi temin ederim. Fevkalade dikkatli ve ihtiyatlıdır alçak. Bir kere can havliyle odasından firar edecek oldum. O gün bugün kırbacına el atmadan beni karyolaya urganla bağlar. Nasıl bir bağlamak, hafazan Allah. Mahza kölesiyim, ip etlerime gömülüyor. Bilahare affınıza mağruren arz ediyorum. Anadan üryan soyunur, üzerinde münhasıran gözlükleri ve çizmeleri kalacak şekilde. Gözlüklerini muhafaza etmek istemesi bir dereceye kadar kabili izah bir şeydir. Gözlüksüz göremez. Lakin çizmeleri nasıl izah etmeli? Çizmeleri de görmek lazım. Lameden son derece yüksek topuklu. Topuklar yüksek olmakla kalmıyor, uçları da sivri. Hazırlıklar ikmal edildikten sonra eziyet başlıyor. Bila fasıla dakikalarca devam ediyor.
Ya da
''Baktaki bendeniz kan içinde bitap mahvü perişan, baygınlık raddesine geliyorum. Vampir adımlarıyla sokulur, kırbaç izlerinden sızan kanı yalar.'' Ya da
''Kocasını gördünüz, Monsieur Roger'i. Onu bu alçak karı tahrip etmiştir. Canlı bir cenazeden farkı yok, bir leş. bendenizi tahrip etmeyi de kafasına koymuş. İblisane bir tasavvur. Evet, lakin mevki tatbika koyacağından şüphe etmek caiz değildir. Bu itibarla arzularını isaf etmemek kararını ittihaz etmiş bulunuyorum. Aşağı yukarı bir aydır ilk günler kararımı da beni de ciddiye almıyordu. Vaziyetin ehemmiyetini geç kavradı. Bir kaya gibi mukavemet ediyordum. El an ediyorum ama aylardır birikmiş kira borçlarının mecmuunu bir kalemde tehdit etmemi istemez mi? Alçak, tasavvur buyurun bir bendenizin halini, bir de yekûnu haydi yüksek bir rakama bali olan. Dün gece mutat üzere mağarasına çıkmak isteyince kadın otelin kapısını suratına kapatmış, içeriye almamış. Elleri böğründe beş parası sokakta kalınca haleti ruhiyesi fena halde bozuluyor. Gece zamanın eskiterek ayakta duramaz hale düşürdüğü bir katedral, korkunç buluttan kubbeleriyle göçüyor mu üstüne? O ki güneşli beldelerin evladıdır, soğuğun adını işitmek donmasına yeter. Akşamın o saatinde biçare ve biaman başını hangi taşa çalacağını bilemiyor, yüreği kan ağlayarak düşüyor sokaklara. Parası olmadıkça ne otellere gidebilir ne gar kahvelerine. Sonunda bir avuç gece yorgununun soğuğa ve uykuya karşı direnmeye savaştığı Lyon garına düşmüş. Bunlar Portekizliymiş, kaçak olarak girmişler. Niyetleri iş bulup çalışmak. Fevkalade hüsnü niyetli çocuklar. Cevheri aslileri henüz kaybolmamış. Tasavvur buyurun ki iki lokma azıklarını bendenizle paylaşıp.
Durum aydınlığa kavuşuyor. Paşa Nuri yine meteliksiz, 3-5 kuruş sağlayabileceğini umduğu tek insan benim. Tavuk kesmekten aciz o zennenin katlettiği Kermon'un zevcesi bana gelmesin de kime gitsin? Acıdığımdan mı, cinayet iddiasıyla ilgili daha çok şey, ne kadar verebilecek güçteysem o kadar para verdim. Ama ilk fırsatta, hatta hemen o sabah, Perdue Park'a gidip elde edebileceği her bilgiyi bana getirmesini istemeyi unutmadan... Gözleri yaşarmıştı. Dudaklarında yarım yamalak bir soylu düşkün gülümsemesiyle dedi ki,
''Yenge, bir kere daha haysiyetimi kurtardınız. Size minnet hisleriyle meşbuyum. Elimden geleni esirgemeyeceğimden emin olmanızı istirham ederim. Önümüzdeki hafta yeni haberler getirebileceğimi ümit ediyorum.''
22. Ayrımın Sonu. Sayfa 263.